14. Öfkeli Mahkum ve Deli Mahkum. 18. Louis'nin yeniden tahta çıkmasından yaklaşık bir yıl sonra hapishaneler genel müfettişi teftişe geldi. Dantes, hücresinin derinliklerinden yukarıda büyük gümbürtülere, gıcırtılara neden olan ama aşağıdan, gecenin sessizliğinde ağını ören örümceği, zindanın tavanında oluşması bir saat süren su damlasının periyodik düşüşünü dinlemeye alışkın bir mahkumunkinden başka bir kulağın kolayca algılayamayacağı o hazırlık gürültülerini duyuyordu. Canlılar dünyasında alışılmadık bir şeyler olduğunu tahmin etti. Bir mezarda kendisini ölü kabul edecek kadar uzun süredir yaşıyordu. Gerçekten de müfettiş peş peşe odaları, hücreleri, zindanları geziyordu. Birçok mahkum sorgulandı. Bunlar uysallıkları ya da ahmaklıkları sayesinde yönetimin iyi niyetle yaklaştığı mahkumlardı. Müfettiş, yemekleri nasıl bulduklarını ve kendisinden talep edecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Hepsi birden yemeklerin iğrenç olduğunu ve özgürlüklerini talep ettiklerini söylediler. Bunun üzerine müfettiş, onlara söyleyecekleri başka bir şey olup olmadığını sordu. Başlarını iki yana salladılar. Mahkumlar özgürlükten başka ne isteyebilirdi ki? Müfettiş gülümseyerek arkasını dönüp hapishane müdürüne, "Bize bu hiçbir işe yaramayan teftişleri neden yaptırdıklarını anlamıyorum," dedi. Bir mahkumu görmek yüzlercesini görmekle, bir mahkumu dinlemek binlercesini dinlemekle aynı şey. Hep aynı cevaplar. Yemekler kötü ve masumlar. Başka mahkum var mı? Evet, zindana attığımız tehlikeli ya da deli mahkumlarımız da var. Tamam, dedi müfettiş derin bir bezginlikle. Görevimizi hakkıyla yerine getirelim, zindanlara inelim. Bekleyin, dedi müdür. En azından iki asker çağıralım. Mahkumlar bazen yaşamdan bezdikleri ve idam cezasına çarptırılmaları için umutsuzca girişimlerde bulunuyorlar. Bu girişimlerden birinin mağduru olabilirsiniz. O zaman önlemlerinizi alın, dedi müfettiş. Gerçekten de iki askerin çağrılması üzerine sadece böyle bir yerden geçen birinin bile görme, koklama duyularını zedeleyecek, soluk almasını güçleştirecek ölçüde pis kokan, iğrenç, küflenmiş bir merdivenden aşağı inmeye başladılar. Ah, dedi müfettiş merdivenin ortasına geldiğinde. Böyle bir yerde kim yaşayabilir? Bize özellikle her çılgınlığı yapabileceği söylenen en tehlikeli komploculardan biri. Yalnız mı? Elbette. Ne zamandır burada? Yaklaşık bir yıldır. Hapse girdiğinden beri burada mı kalıyor? Hayır, monsieur. Kendisine yemeğini getiren gardiyanı öldürmek istedikten sonra. Gardiyanı öldürmek mi istedi? Evet, monsieur. Bizi bu konuda kendisi de aydınlatabilir. Öyle değil mi Anthony? Diye sordu müdür. Evet, beni bir şekilde öldürmek istedi. Ah, şuraya bakın. Adam deli mi? Daha beteri, dedi gardiyan. O bir iblis. Hakkında şikayette bulunmamı ister misiniz? Diye sordu müfettiş müdüre. Gereği yok monsieur. Bu şekilde cezasını fazlasıyla çekiyor zaten. Neredeyse delirmek üzere ve gözlemlerimizden edindiğimiz deneyimlere göre bir yıl geçmeden aklını tamamen kaçıracak. İnanın bu onun için daha hayırlı olur, dedi müfettiş. Tamamen delirdiğinde daha az acı çeker. Görüldüğü gibi bu müfettiş yüreği insanlıkla dolu bir adamdı ve yerine getirdiği insansever görevine layıktı. Haklısınız monsieur, dedi müdür. Ve düşünceniz bu konu üzerinde derin incelemelerde bulunduğunuzu kanıtlıyor. Ayrıca bundan 20 ayak ötede başka bir merdivenle inilen bir zindanda İtalya'da eski bir örgüt lideri olan yaşlı bir rahibimiz var. Buraya 1811'de geldi. 1813 yılının sonlarına doğru aklını kaybetti. Ve o zamandan beri fiziksel olarak tanınmaz hale geldi. Ağlıyordu, artık gülüyor. Zayıflıyordu, artık kilo alıyor. Bunun yerine onu görmek ister misiniz? Çılgınlığı eğlendiricidir. Sizin canınızı hiç sıkmayacak. İkisini de göreceğim. Görevimi tam anlamıyla yerine getirmeliyim, diye yanıtladı müfettiş. İlk teftişini yapan müfettiş, üstlerinin kendisi hakkında olumlu düşünmelerini istiyordu. Önce buraya girelim, diye ekledi. Memnuniyetle, diye karşılık verdi müdür. Ve gardiyana kapıyı açmasını işaret etti. Zindanın parmaklıklı dar bir hava deliğinin arasından sızan incecik ışık uzmelerini tasvir edilemez bir mutlulukla seyrettiği köşesinde diz çökmüş halde duran Dantes, ağır kilitlerin gıcırtısını, eksenleri üzerinde dönen paslı zıvanaların gürültüsünü duyduğunda başını kaldırdı. İki askerin eşliğinde içeri giren, yüzü iki gardiyanın meşalesiyle aydınlanan ve müdürün şapkası elinde yanında durduğu meçhul bir adamın görüntüsü karşısında neler olup bittiğini tahmin eden Dantes, Nihayet üst düzey bir yetkiliye yakarma fırsatını bulduğunu düşünerek ellerini kavuşturmuş bir halde öne doğru bir hamle yaptı. Mahkumun kötü bir niyetle müfettişin üzerine atıldığını zanneden iki asker hemen süngülerini çaprazladılar. Müfettiş de geriye doğru bir adım attı. Dantes kendisini korkulacak bir adam olarak tanıttıklarını anladı. Bunun üzerine bakışlarında bir insan yüreğinin barındıracağı tüm alçakgönüllülüğü ve iyi niyetliliği yoğunlaştırarak, oradakileri şaşırtan sofuca bir hitabetle derdini anlatarak ziyaretçisinin ruhunu etkilemeyi denedi. Dantes'in konuşmasını sonuna kadar dinleyen müfettiş müdüre döndü. ''Dine dönecek,'' dedi alçak sesle. ''Şimdiden en insani duyguları beslemeye başlamış. Korkunun üzerinde yarattığı etkiye dikkat edin. Sürgüler karşısında gerileri, oysa deli hiçbir şey karşısında geri adım atmaz.'' ''Sherrington'da bu konu üzerine çok ilginç araştırmalar yaptım.'' Ardından mahkuma döndü. ''Özetle benden ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Hangi suçu işlediğimi öğrenmeyi, yargıçlar önünde yargılanmayı, davam hakkında bilgi sahibi olmayı, nihayet suçluysam kurşuna dizilmeyi, masumsam serbest bırakılmayı istiyorum.'' ''Yemekleriniz iyi mi?'' diye sordu müfettiş. ''Evet, sanırım öyle. Bu konuda pek fazla bir bilgim yok. Ama bu önemli değil. Sadece benim gibi bahtsız bir mahkum için değil, adaleti yerine getiren görevliler için, dahası bize hükmeden kral için önemli olması gerekenin, bir masumun alçakça bir ihbarın kurbanı olmaması ve cellatlarına lanetler okuyarak zindanda ölmemesi olduğunu düşünüyorum.'' ''Bugün çok alçak gönüllüsünüz,'' dedi müdür. ''Her zaman böyle davranmıyordunuz. Gardiyanınızı öldürmeye kalkıştığınız gün, sevgili dostum, çok daha farklı bir üslupla konuşuyordunuz.'' ''Bu doğru Mösyö,'' dedi Dantes. ''Ve bana karşı her zaman iyi davranan bu adamdan tüm alçak gönüllülüğümle özür diliyorum. Ama ne yapmamı bekliyordunuz ki? Çılgına dönmüş, öfkelenmiştim. Artık öyle değil misiniz?'' ''Hayır Mösyö, çünkü mahpusluk belimi büktü. Beni ezip mahvetti. Çok uzun süredir buradayım.'' ''Çok uzun süredir öyle mi? Peki ne zaman tutuklandınız?'' diye sordu müfettiş. 28 Şubat 1815 günü, öğleden sonra 2'de. Müfettiş hesapladı. ''Bugün 30 Temmuz 1816. Ne söylediğinizi biliyor musunuz? Tutuklanmanızın üzerinden sadece 17 ay geçmiş.'' ''17 ay,'' dedi Dantes. ''Ah Monsieur, benim gibi mutluluğa erişmek, sevdiği kadınla evlenmek üzere olan, benim gibi önünde onurlu bir mesleki geleceğin açıldığını gören ve şu an her şeyini kaybetmiş bulunan, en güzel gün ışığının ortasında, gecenin en derin karanlığına düşen, geleceğinin mahvolduğunu hisseden, sevdiği kişinin kendisini hala sevip sevmediğinden, yaşlı babasının yaşayıp yaşamadığından haberdar olmayan bir adam için, 17 ayın 17 yıla, 17 yüzyıla bedel olduğunu bilmiyorsunuz. Deniz havasına, gemiciliğin özgürlüğüne, ufka, enginliğe, sonsuzluğa alışmış bir adam için 17 ay hapis. Monsieur, 17 ay hapis, insan dilinin en iğrenç sözcüklerle ifade edebileceği tüm suçların hak ettiği cezadan daha ağırdır. Bana merhamet edin Monsieur. Sizden bana hoşgörülü davranmanızı değil, gerekeni yapmanızı talep ediyorum. Bağışlanmak değil, yargılanmak. Sadece yargıçların önüne çıkmak istiyorum. Bir sanığın yargılanma isteği geri çevrilemez. Tamam, dedi müfettiş, bakacağız. Ardından müdüre dönerek, gerçekten de bu zavallı adam bende merhamet duygusu uyandırdı. Yukarı çıktığımızda bana sicil kaydını göstereceksiniz. Elbette, dedi müdür. Ama sanırım sadece onun hakkında yazılmış korkunç suçlamaları göreceksiniz. Monsieur, diye devam etti Dantes. Beni buradan kendi yetkinizle kullanarak çıkartamayacağınızı biliyorum. Ama talebimi mahkemeye iletebilirsiniz. Bir soruşturma başlatıp beni yargıcın önüne çıkarabilirsiniz. Tek istediğim bu. Ne suç işlediğimi, hangi cezayla mahkum edildiğimi bilmem gerek. Çünkü gördüğünüz gibi belirsizlik tüm işkencelerin en kötüsü. Devam edin, dedi müdür. Monsieur, diye haykırdı Dantes. Sesinizin tonundan duygulandığınızı anlıyorum. Monsieur, bana umut besleyebileceğimi söyleyin. Size bunu söyleyemem. Size sadece dosyanızı inceleyeceğim konusunda söz verebilirim. Ah, Monsieur, o zaman serbest kaldım. Kurtuldum demektir. ''Sizi kim tutukladı?'' ''Monsieur de Villefort. Onu görüp onunla konuşun.'' ''Monsieur de Villefort bir yıldır Toulouse'da, Marsilya'da değil.'' ''Ah, işte bu beni hiç şaşırtmadı.'' diye mırıldandı Dantes. ''Tek koruyucum uzaklara gitti.'' ''Monsieur de Villefort'un size kin duyması için bir gerekçe var mıydı?'' ''Kesinlikle hayır. Hatta bana iyi niyetle yaklaştı.'' ''Öyleyse sizin hakkınızda bıraktığı ya da bana vereceği bilgilere güvenebilir miyim?'' ''Elbette Monsieur.'' ''Tamam o zaman, bekleyin.'' Ellerini göğe doğru kaldırıp diz çöken Dantes, cehennemdeki ruhları özgürleştirmeye gelen İsa gibi zindanına inen bu adam için Tanrı'ya dua etti. Kapı yeniden kapansa da müfettişle birlikte içeri dolan Umut, Dantes'in zindanında kapalı kaldı. ''Sicil kaydını hemen mi görmek istersiniz yoksa rahibin zindanına geçmek mi istersiniz?'' diye sordu müdür. ''Zindanları bir an önce bitirelim.'' diye yanıtladı müfettiş. ''Gün ışığına çıkarsam belki de hüzünlü görevime devam etme cesaretini bulamam.'' ''Ah, bu mahkum diğeri gibi değil ve kendine özgü deliliği konusunun akıl yürütmesi kadar iç karartıcı değil. Deliliği ne durumda?'' ''Ah, garip bir delilik. Büyük bir hazineye sahip olduğuna inanıyor. Tutukluluğunun ilk yılında hükümet kendisini serbest bırakmak isterse 1 milyon frank vereceğini söyledi. İkinci yıl 2 milyona, üçüncü yıl 3 milyona çıktı ve böylece artarak devam etti. Şimdi tutukluluğunun 5. yılında sizinle baş başa konuşmak isteyip 5 milyon teklif edecek.'' ''Ah, gerçekten de çok ilginçmiş.'' dedi müfettiş. ''Peki bu milyonere nasıl hitap ediyorsunuz?'' ''Baş rahip Faria.'' ''No 27.'' dedi müfettiş. ''İşte burası. Anthony, kapıyı açın.'' Gardiyan söyleneni yaptı ve müfettiş meraklı bakışlarını deli rahibin zindanına yöneltti. Mahkumdan genellikle bu şekilde söz edilirdi. Zindanın ortasında duvardan koparılmış bir alçı parçasıyla zemine çizilmiş bir çemberin içinde elbiseleri lime lime olduğundan adeta çıplak gibi görünen bir adam uzanmıştı. Çemberin içine oldukça net geometrik çizgiler çizerken Arşimed'in Marcellus'un bir askeri tarafından öldürüldüğü andaki hali gibi bir problemi çözmek için düşüncelere dalıp gitmiş gibi görünüyordu. Bu yüzden zindanın kapısı açılırken çıkan gürültüye hiç tepki vermedi ve ancak meşalelerin ışığı üzerinde çalıştığı nemli zemini alışılmadık bir parıltıyla aydınlattığında kendisini toparlarmış gibi göründü. Bunun üzerine geri dönüp zindanına giren kalabalık grubu şaşkınlıkla fark etti. Hemen ayağa kalkıp yabancıların gözünde daha saygın bir izlenim bırakmak için sefil yatağının üzerindeki bir örtüye sarındı. ''Bir isteğiniz var mı?'' diye sordu müfettiş her zamanki klişe sözleriyle. ''Benim mi Mösyö?'' dedi başrahip şaşkın bir ifadeyle. ''Hiç isteğim yok.'' ''Anlamadınız.'' diye ekledi müfettiş. ''Ben hükümet yetkilisiyim. Görevim hapishanelere gidip mahkumların taleplerini dinlemek.'' ''Ah, o zaman durum değişir Mösyö?'' diye haykırdı başrahip heyecanla. ''Ve umarım anlaşırız.'' ''Görüyorsunuz,'' dedi müdür alçak sesle. ''Size söylediğim gibi başlamadı mı?'' ''Mösyö,'' diye devam etti mahkum. ''Adım başrahip Faria. Roma'da doğdum. 20 yaşımdayken Kardinal Rospigliosi'nin sekreterliğini yaptım. 1811 yılının başında nedenini bilmeden tutuklandım. O zamandan beri İtalyan ve Fransız üst düzey yetkililerinden özgürlüğümü talep ediyorum.'' ''Neden Fransız yetkililerden?'' diye sordu müdür. ''Çünkü Piombino'da tutuklandım ve sanırım Milano ve Floransa gibi Piombino'da bir Fransız idari bölgesi merkezi oldu.'' Müfettiş ve müdür gülerek bakıştılar. ''Sevgili dostum,'' dedi müfettiş. ''İtalya hakkında aldığımız haberler yeni değil.'' ''Tutuklandığım gün durum böyleydi Mösyö ve Majesteleri İmparator'un Tanrı'nın kendisine gönderdiği oğlu için Roma'da bir krallık kurduğuna göre fetihlerine devam ederek tüm İtalya'yı tek ve birliği koruyan bir krallığa dönüştürerek Machiavelli'nin ve Cesar Borgia'nın düşlerini gerçekleştirdiğini tahmin ediyorum. Mösyö, dedi müfettiş, ne mutlu ki Tanrı ateşli bir yandaşı olarak göründüğünüz bu devasa planda bazı değişiklikler yaptı. İtalya'yı güçlü, bağımsız ve mutlu bir devlet yapmanın tek yolu budur, diye yanıtladı başrahip. Bu mümkün olabilir, diye karşılık verdi müfettiş. Ama buraya sizinle papalığın mutlak gücü ile ilgili siyasi konuları konuşmak için değil, size daha önce de söylediğim gibi yemekler ve zindanınız ile ilgili herhangi bir talebiniz olup olmadığını sormaya geldim. Yemekler tüm hapishanelerdeki gibi, yani berbat, diye yanıtladı başrahip. Zindana gelince gördüğünüz gibi nemli ve sağlıksız ama yine de bir zindan için uygun koşullara sahip. Şimdi söz konusu olan bunlar değil, yönetime son derece önemli ve büyük menfaatler içeren açıklamalarda bulunacağım. ''İşte başlıyor.'' dedi müdür müfettişe. ''İşte.'' diye devam etti başrahip. ''Çözüme ulaşsa belki de Newton'un sistemini değiştirecek olan çok önemli bir problemi çözerken beni rahatsız etmenize rağmen mutlu olmamın nedeni bu. Bana sizinle özel bir görüşme yapma lütfunda bulunur musunuz?'' ''İşte size söylemiştim.'' dedi müdür müfettişe. ''Adamınızı iyi tanıyorsunuz.'' dedi müfettiş gülümseyerek. Ardından Faria'ya döndü. ''Mösyö, benden istediğinizi yapmam mümkün değil.'' ''Ama Mösyö, hükümete hatırı sayılır bir para, örneğin 5 milyon frank kazandırmak söz konusuysa, "Vay canına," dedi müfettiş müdüre dönerek. "Rakama kadar her şeyi tahmin ettiniz." "Tamam," dedi müfettişin dışarı çıkmak için hafifçe harekete geçtiğini fark eden başrahip. "İlla baş başa konuşmamız gerekmez. Sayın müdür de görüşmemize katılabilir." "Sevgili Mösyö," dedi müdür. "Ne yazık ki neler söyleyeceğinizi şimdiden harfi harfine biliyoruz. Hazinelerinizden söz edeceksiniz, öyle değil mi?" Farya bu alaycı adama, tarafsız bir gözlemcinin, kuşkusuz sağduyunun ve gerçeğin ışıltısının parladığını göreceği bakışlar yöneltti. "Elbette, size başka ne söylememi bekliyordunuz ki?" "Sayın müfettiş," diye ekledi müdür. "Size bu hikayeyi başrahip gibi mükemmel anlatabilirim. Çünkü 4-5 yıldır aynı nakaratı dinlemekten bezdim." "Sayın müdür," dedi başrahip. "Bu durum sizin de İncil'de söz edildiği gibi görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları olan kişilerden biri olduğunuzu kanıtlıyor." "Sevgili Mösyö," dedi müfettiş. "Hükümet zengindir ve Tanrı'ya şükür sizin paranıza ihtiyacı yoktur. Bu yüzden o hazineyi hapishaneden çıkacağınız güne saklayın." Göz bebekleri büyüyen başrahip müfettişin elini kavradı. "Ama ya hapishaneden çıkamazsam?" dedi. "Ya adaletsiz davranıp beni bu zindanda tutarlarsa? Ya sırrımı hiç kimseye açamadan ölürsem bu hazine hiçbir işe yaramayacak? Hükümetim ve benim o hazineden yararlanmamız daha makul değil mi? 6 milyona kadar çıkacağım Mösyö. Evet, 6 milyondan vazgeçeceğim. Ve beni özgür bırakırlarsa geriye kalanla yetineceğim." "İnanın bana," dedi müfettiş alçak sesle. "Öyle ikna edici konuşuyor ki deli olduğu bilinmese gerçeği söylediğine inanılabilir." "Ben deli değilim Mösyö ve gerçeği söylüyorum," diye karşılık verdi mahkumlara özgü o duyu hassasiyeti sayesinde müfettişin tek bir sözünü bile kaçırmayan Farya. "Sözünü ettiğim hazine gerçekten var ve size bir anlaşma öneriyorum. Beni söylediğim yere götüreceksiniz, gözlerinizin önünde toprağı kazacaklar, yalan söylüyorsam, hiçbir şey bulunmazsa ve söylediğiniz gibi deliysem, o zaman beni sonsuza dek kalacağım ve bir daha kimseden bir şey talep etmeden öleceğim bu zindana geri getirirsiniz." Müdür gülmeye başladı. "Hazineniz çok uzakta mı?" diye sordu. "Buradan yaklaşık 100 fersah ötede." "Her şey güzel düşünülmüş," dedi müdür. "Tüm mahkumlar gardiyanlarını 100 fersah gezintiye çıkarmak isterseler, gardiyanlar da böyle bir gezinti yapmayı kabul etseler, mahkumlara kaçmaları için mükemmel bir fırsat çıkacak ve böyle bir yolculuk sırasında böyle bir fırsat hiç kuşkusuz ortaya çıkacak." "Bu bilindik bir yöntem," dedi müfettiş ve Mösyö bunu keşfetme onuruna sahip değil. Ardından rahibe dönerek, "Size yemeklerin nasıl olduğunu sordum," dedi. "Mösyö," diye karşılık verdi Farya, "size söylediklerim doğruysa beni serbest bırakacağınıza dair İsa üzerine yemin edin, ben de size hazinenin gömülü olduğu yeri söyleyeceğim." "Yemekleriniz iyi mi?" diye tekrarladı müfettiş. "Mösyö, bu şekilde hiçbir şeyi riske atmış olmayacaksınız. Gördüğünüz gibi yolculuk sırasında hapiste kalacağım için kaçma fırsatı istemiyorum." "Soruma cevap vermiyorsunuz," dedi müfettiş sabırsızlıkla. "Siz de benimkine," diye haykırdı başrahip. "Bana inanmayan diğer ahmaklar gibi size de lanet olsun. Altınımı istemiyorsunuz, onu kendime saklayacağım. Bana özgürlüğümü vermek istemiyorsunuz. Tanrı beni serbest bırakacak. Hadi gidin, size söyleyecek hiçbir şeyim yok." Ve üzerindeki örtüyü fırlatan başrahip alçı parçasını yerden aldı ve çizgiler çizmeye, hesaplar yapmaya devam etmek üzere yeniden çemberin ortasına oturdu. "Orada ne yapıyor?" dedi müfettiş çıkmaya hazırlanırken. "Hazinelerini hesaplıyor," diye yanıtladı müdür. Farya bu alaycı sözlere en küçümseyici bakışla karşılık verdi. Dışarı çıktıklarında gardiyan kapıyı arkalarından kapadı. "Gerçekten de bir hazinesi olmalı," dedi müfettiş merdivenleri çıkarken. "Ya da hazinesi olduğunu düşünde görmüş ve ertesi sabah delirmiş bir halde uyanmış olmalı," diye karşılık verdi müdür. "Gerçekten de," dedi müfettiş yozlaşmanın naifliğiyle, "sahiden zengin olsaydı hapse girmezdi." Farya'nın girişimleri böylelikle sona erdi ve bu ziyaretten sonra neşeli deli lakabı hapishanede daha çok kullanılmaya başlandı. O büyük hazine avcıları, imkansızı arzulayan Caligula ya da Neron, bu zavallı adamın sözlerine kulak verip ona istediği açık havayı, bunca yüksek bedel karşılığında talep ettiği özgürlüğü bağışlardı. Ama olabilirliğin sınırında kalan günümüz kralları iradelerini kullanacak cesarete sahip değiller. Verdikleri emri dinleyen kulaktan, yaptıklarını gözleyen gözden korkuyorlar. İlahi özlerinin üstünlüğünü hissetmiyorlar. Taç giymişler, hepsi bu. Eskiden kendilerine inanıyor ya da en azından Jüpiter'in oğlu olduklarını sanıyor ve tanrı babalarının davranışlarını örnek alıyorlardı. Bulutların ötesinde olup bitenler kolayca denetlenemez. Günümüzde krallar kendilerine kolayca ulaşılmasına izin veriyorlar. Oysa despot yönetim, hapishanenin ve işkencenin sonuçlarını gün yüzüne çıkartmaktan hep tiksindiği için, sorgulamadan sonra kırılmış kemikleri, kanayan yaralarıyla ortaya çıkan mağdurların, aynı şekilde manevi işkenceler sonucunda zindanların bataklığında doğan bir yarayla delirmiş mahkumların örneğine pek az rastladığı için, yapılanlar doğdukları yerde özenle gizlenir. Ya da dışarıya yansırsa, bezgin bir zindancının kendilerine teslim ettiği şekilsiz kalıntıların kim olduğunu, ne düşündüğünü bilmeyen doktorların kasvetli hastanelerinde ortadan kaybolurlar. Hapishanede çıldıran başrahip Faria, bizzat bu çılgınlığı nedeniyle müebbet hapse mahkum olmuştu. Dantes'e gelince müfettiş ona verdiği sözü tuttu. Müdürün odasına çıktığında sicil dosyasını getirtti. Mahkumla ilgili olarak şöyle bir not düşülmüştü. Edmond Dantes, ateşli Bonapartçı. Elba Adası'ndan dönüşte aktif rol aldı. Büyük bir gizlilikle sıkı yönetim altında tutulmalı. Bu notun dosyadaki diğer notlardan farklı bir mürekkeple, farklı bir el yazısıyla kaleme alınmış olması, Dantes'in tutuklanmasından sonra araya sıkıştırıldığını kanıtlıyordu. Suçlama karşı konulamayacak kadar ağırdı. Müfettiş notun altına şunları yazdı. Yapılacak bir şey yok. Bu ziyaret Dantes'i adeta yeniden canlandırmıştı. Hapise girdiğinden beri günleri saymayı unutmuştu ama müfettişin ona hatırlattığı tarihi unutmamıştı. O gittikten sonra tavandan kopardığı bir alçı parçasıyla duvara 30 Temmuz 1816 tarihini yazdı ve zamanın akışını takip etmek için her gün üzerine bir çentik attı. Günler haftaları izledi, aylar geçip gitti. Hala bekleyen Dantes, ilk başta özgürlüğe kavuşmak için 15 günlük bir süre biçmişti. Müfettiş, gösterdiği ilginin yarısını bu işe ayırsa 15 gün yeterliydi. Bu 15 gün geçtiğinde kendi kendine müfettişin Paris'e dönmeden önce kendi işiyle ilgileneceğini düşünmenin saçma olduğunu, Paris'e ancak teftişlerini tamamladıktan sonra döneceğini ve teftişlerin 2-3 ayda sona ereceğini söyleyerek 15 gün yerine 3 aylık bir süre biçti. 3 ay akıp gittiğinde süreyi 6 aya uzatmasını sağlayacak bir başka akıl yürütme yardımına koştu. Ama bu 6 ay da geçti. Günleri uç uca ekleyerek 10,5 aydır beklediğini fark etti. Bu 10,5 ay boyunca hapishanede hiçbir şey değişmemiş, kendisine hiçbir teselli haberi ulaşmamıştı. Soru sorduğunda zindancı her zamanki suskunluğunu koruyordu. Dantes duyularından kuşkulanmaya, hafızasında bir anı olarak canlanan şeyin zihninde şekillenen bir halüsinasyondan başka bir şey olmadığına ve o avutucu meleğin zindanına bir rüyanın kanadında indiğine inanmaya başladı. Bir yıl sonra hapishane müdürü değişti. Ham Kalesi'nin yönetimine atanan müdür, aralarında Dantes'in zindancısının da bulunduğu aslarından çoğunu yanında götürdü. Mahkumların ismini öğrenmek yeni müdüre zor geldiği için hepsini numaralarıyla tanımakla yetindi. 50 oda, hücre ve zindandan oluşan bu korkunç konağın sakinleri kaldıkları hücrenin numarasıyla çağrılmaya başlandılar. Ve bahtsız genç adamın adı artık Edmond Dantes değil, 34 numaraydı.